Merhaba, 94.9 Açık Radyo'dasınız. Günün ve Güncel'in edebiyatında bugün konuğumuz Tuncay Birkan. Hoş geldiniz Tuncay Bey. Tuncay Bey'i davet etmemizin, Günün ve Güncel'in edebiyatında davet etmemizin iki sebebi var aslında. Birincisi kendisinin Refik Halit'i uzun yıllar sonra tekrar güncel bir yazar gibi bize yeniden tanıtması, başka yönleriyle tanıtması. İkincisi ise aslında bazı yazarların hiç modasının ve devrinin geçmediğini düşünüyorum ben. Bilmiyorum, siz de herhalde öyle düşünüyorsunuz. Refik Halit de o yazarlardan biri. Şimdi biraz şeyle başlayalım isterseniz. Çünkü hani biz Refik Halit'in neredeyse siz kendi külliyatı kadar bir külliyat eklediniz. Evet, Refik Halit'in eserleri.
Şimdilik 14 oldu, 18'de tamamlanacak.
Evet, ve bu 14 eserin her biri sınıflandırıldı, evet. Yazıları. Burada tarihten çok sanırım temaları ön planda, evet, bulundurdunuz. Ve bunlar sadece sınıflandırılmakta kalmadı. Aynı zamanda her bir kitabın başında bir bu yazıları var. Değerlendiren... ve onları hem dönemi hem de Refik Halit'in kendi edebi kimliğinde nereye tekabül ettiğini tartışan yazılar da var. Biraz buradan başlayalım isterseniz. Bu nasıl ortaya çıktı? Çünkü bu serüvenin önemli bir şey olduğunu düşünüyorum ben ve hani birçok yazar çok bahtsız bu, evet, konuda. Sonuçta sizin, yani Refik Halit'in size rastlamış olması çok büyük bir şans bir taraftan.
Sağ olun, çok teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Aslında benim böyle bir yazı derleme gibi bir şeyim hiç aklımın ucundan bile geçmezdi. Biliyorsunuz ben çevirmenim, editörüm, yayın evinde çalışıyorum. Bambaşka tür kitaplarla uğraşıyorum daha çok, inceleme kitaplarıyla. Ama kendi yazmak istediğim bir kitap projem vardı. İşin aslına bakarsanız 2010'ların başlarında. Orada da 1930'larda 40'larda ki yazar kimliğinin, yazar siyaset ilişkisinin nasıl kurulduğunu falan ele almak istiyordum. Refik Halit de bana iyi bir örnek gibi geliyordu. 1922'den 1938'e kadar sürgünde olan bir insan birden sürgünden döndükten sonra ne yazmıştı, ne yapmıştı? Bundan ilginç bir şey çıkabilir diye düşünüyordum. Sonra kaynaklara baktığımda ilginç bir şey gördüm. Yani Refik Halit sanki 1938'de geldikten sonra sadece köşesine çekilip popüler romanlar yazmış falan gibi bir şeyle sunuluyor. Başka hiçbir şeyden bahsedilmiyordu. Çok tek tük birkaç referans, çeşitli gazetelerde çıkan birkaç yazısı olduğunu falan gördüm. Bari bu yazıları bulayım da hani onları da dikkate alarak öyle dedim. Sonra bir baktım ki muazzam bir miktarda yazı nedense toplanmamış. Buna dair benim fikirlerim de var. Onu da sonra paylaşabiliriz neden toplanmadığına dair. Ama onları görünce bu bir vazife haline geldi doğal olarak. Yani kendi kitabımı da bir anlamda öteledim. Önce bunları yapmak gerekir diye düşündüm. Çünkü Türk edebiyatında böyle saydığınız zaman çok da fazla isim yok. Onların da başlarında Refik Halit'te mutlaka bence yer alacak kalitede bir yazar. Bu yazıları da bulunca ondan sonra 3 sene falan herhalde şeyle uğraştım. Bir tür dedektiflik çalışması denebilecek şeyler. Oradaki yazıları topladım. Ondan sonra onları sınıflandırma aşaması geldi tabii doğal olarak. Çünkü ben şeyi sevmiyorum. Böyle yığma gibi bir yazarın 1938'den başladı. Sırayla 50'ye kadar gidelim. O zaman pek bir şeyi takip etmek çok kolay olmuyor. Temalaştırırsak çok daha alımlanması kolay olur diye düşündüm. Ben işte şöyle İstanbul yazılarıyla başladık.
Evet.
2014'te.
Evet, aslında en çok Refik Halit'e ait olan bir şeyle değil mi?
Evet,
İstanbul'da.
Evet, onun birkaç böyle gözde teması var. Onların bir numarası belki de İstanbul denebilir.
Şimdi biraz aslında şeyi de konuşmak istiyorum ben. Bu yazarların arka planda bırakılmış olması. Şimdi Refik Halit bunlardan birisi. Hı. Benim yine çok üzüldüğüm Peyami Safa da bunlardan biridir, evet, mesela. Her ne hikmetse mevcut durumda Peyami Safa'nın neredeyse eserlerinin %70'i ortalıkta değil, biliyorsunuz.
Değil,
baskı
kesinlikle,
halinde. Kesinlikle. Yani bunun hani Refik Halit'ten farklı olarak onun sadece yazıları değil, hikaye ve romanları da yok,
evet,
ortalıkta.
Bir hikayeler kitabı vardı, bir daha basmadı.
Evet, bir daha basılmadı. Şimdi biraz da bu şeye dikkat ediyorum. Şimdi en son siz yine K24'te de zaman zaman yazıyorsunuz bu bulduklarınız. İşte Nait Sırrı'yı yazdınız, Refik Halit'i yazdınız, Tanpınar'ı yazdınız. Hı. En son Reşat Nuri mesela, evet, bunlardan birisi oldu. Şimdi bu yazarlara baktığımızda bir taraftan da bu bir takım eserleri külliyen ortada olmayan yazarların aslında belirli çevrelerin yazarları olduğunu da farkına varıyorum ben şimdi. Bilmiyorum, evet. Siz de bunu hiç düşünmüş müydünüz?
Yani bu bana şey gibi geliyor. Bir ideolojik paylaşım var, evet, bizim yazarlara dair. Böyle şanslı olabileceğiniz olduğunu söyleyebildiğimiz yazarlar çok az zaten. Yani bütün yazıları derlenmiş. Yani tek tük hepsinde elbette, hı-hı, hatalar vardır ama işte Nazım Hikmet vardır. Şey, hı-hı, vardır. Necip Fazıl vardır. Bunlara, hı-hı, çünkü sahip çıkanı çoktur. Onun dışında Sait Faik belki, onu da seveni ve aşığı çok olduğu, evet, için. Gibi yazarlar dışında geri kalan hiç bir yazarımızın aslında şeyi yok. Tam bir külliyatı olduğunu söyleyemeyiz. Bu da bence bana çok komik geliyor. Türkiye'de yazarların değerlendirilme biçiminde hep hayatları öne çıkarılır aslında.
Aynen öyle, evet.
Hayatlarının öne çıkar, yani bütün biyografik eleştiri, yani edebiyat teorisinde falan. Biyografik eleştiri yapacak malzeme yok. Yani
aynen öyle.
Yani bu insanlar, hı-hı, ne düşünüyordu? Hangi konuda ne tepkiler vermişlerdi? Bunu bilmemiz çok, evet, şey. Afaki konuşuluyor. Mesela bir roman karakterine söylettiği bir laftan yazarın ideolojik analizini yapmaya çalışan yüzlerce yazı var yani memlekette. Evet. Halbuki kendisinin doğrudan söz aldığı, hı-hı, çok sayıda yazı var. Reşat Nuri'nin olsun, Halide Edip'in olsun, Yakup Kadri'nin olsun. Hepsi bekliyor, Peyami Safa'nın, evet, olsun.
Yani şimdi biraz bu edebiyat eleştirisinin de meselesi olduğu için bunları açıyorum. Ya dediğiniz şey çok önemli. Biyografilere bu kadar takılınması ve kahramanlarını yazarların, onların sanki kendileriymiş gibi konuşturmaları gibi bir durum. Zaten bizzat o edebiyat eleştirisinin kendisini bir sekteye uğrattığı gibi. İkinci önemli bir sorun da şöyle bir şey gibi geliyor bana sanırım. Mesela Refik Halid'in eserlerinde ya da Reşat Nur'un eserlerinde takma isimler kullanıldığında hiç kimse bunları ayırmaz.
Evet.
Fakat Peyami Safa'da böyle bir de hastalıklı bir durum var. Ayırıyorlar. Yani Server Bedi başka biri, evet, Peyami Safa başka biri. Neden? Çünkü Server Bedi, Peyami Safa öyle diyordu kendisi.
Kendisi, evet.
Şimdi böyle bir ruh hastalığı, yani çok özür dilerim hani bunu bu şekilde. Hani dünyanın hiçbir yerinde yani bir yazar böyle bir şeye maruz kalmış mıdır? Ya da Mark Twain için mesela böyle bir şey diyebilir miyiz? Hayır, o Mark Twain değildi. Onu para kazanmak için yapmıştı gibi.
Ya şeyden. O zaman Peshwa hakkında falan hiçbir şey yazamazdık.
Hiçbir şey yazamaz hale gelirdik. Ve ben mesela kendim üniversitede, yani akademide de olduğum için bununla mücadele etmek zorunda kalıyorum mesela.
Yani evet, bu tür önyargılar çok fazla.
Yani bu önyargıların dışında hani bu Türkiye'deki edebiyat eleştirisinin belli başlı Türk edebiyatının, işte Refik Halit de bunlardan birisi ve sizin dediğiniz gibi 1938'de kenara çekilmiş, popüler romanlar yazmış bir yazar olarak. Yani ona o rol biçiliyor aslında.
Bu rol. Bizim genelde gerçekler, olgularla ilgili sorunlarımız var çok ciddi. Yani bütün her yerde olduğu gibi siyasi hayatımızda, edebiyat tarihi konusunda, hı, da böyle. Siyaset tarihi konusunda da böyle. Ne olmasını istiyorsak öyle düşünüyoruz. Demin mesela şeyden bahsetmiştim. Niye bunların, hı, toplanmadığı konusunda bir fikrim var diye.
Evet.
O fikir de şey, yani çünkü Kemalist rejimle barışmıştı Refik Halit. Ve genelde sağcı akademisyenler onunla, hı hı, milli mücadele karşıtlığını, daha doğrusu Atatürk karşıtlığını öne çıkarttıkları için, hı hı, bunlarla bu yazıları gördüklerini de gördüm. Çoğunun üzerinde öyle şey mi var, hı, notlar var, şeyler, hı hı, var. Böyle bir toplama çabasına girmemişler.
Hı hı.
Yani bir yazarın ne düşünmesi gerektiği, kendisine ne ideolojik misyon biçildiyse orada kalması gerektiği gibi bir zehapları var. Öyle olunca da bu yazılar onları bozuyor. Yani bütün
portre alt üst oluyor.
O portreyi alt üst ediyorlar ve kafaları o zaman karıştığı için bunları, hı-hı, hiç şey yapmıyorlar. Başka sansürlü çok şey var. Peyami Safa'nın mesela bir sürü yazılarını almıyorlar. Yani hem Nazileri desteklediği dönemden bahsediyor, hem daha öncesinde 1930'larda, hı-hı, ne bileyim, güzellik yarışmalarıyla ilgili yazdı. Onlarca yazısı var. Onu almazlar mesela.
Evet.
Yani Cumhuriyet rejimiyle böyle çok onların yakın, istediğinden fazla yakın ilişki, hı-hı, kurduğunu gösteren hiçbir yazıyı almazlar. Sadece işte şey için değil, Peyami Safa için değil, Refik Halit için bunun tam tamına geçerli olduğunu düşünüyorum.
Evet.
Ve bu da çok şey bir şey, tehlikeli bir şey, bizim gerçekten doğru dürüst değerlendirmemizi engelleyen bir şey yazarlar.
Evet, hem değerlendirmeyi engelleyen bir şey, hem de hani yıllardır Türkiye'de konuşulan bir şey, hani onların yaşadığı dönemde de bu edebiyat eleştirisini bir türlü metni nesnel bir şey haline getirememeyi de beraberinde getiriyor.
Tabii,
çünkü
tabii,
o mesafeyi koyamadığınız zaman yazarla aranıza, metinde tamamen işte eksik bir biyografi anlayışının, evet, yakıştırması haline.
Ne kadar bizim adamımızsa o kadar söz alıyoruz onun hakkında genelde.
Evet, şimdi biraz edebiyat eleştirisiyle başladık ve siz işte 1938'den sonra Kemalist rejimine barışmış bir Refik Halid'in portresinin ortaya çıkıyor olmasına özellikle vurgu yaptınız bu yazılarla birlikte. Şimdi ben özellikle programın başında pek Refik Halid'in hayatından bahsetmek istemedim. Çünkü Refik Halid'in hayatı da bildiğimiz, yani bu sizin yazıları ortaya çıkarmadan önceki hayatımızda artık çok farklı. Evet. Yani artık yani yeni bir Refik Halid edebiyatı, evet, ve Refik Halid biyografisi ortaya çıktı. Biraz şeyden bahsedebilir misiniz? Yani bütün bu sizin yazıları hala işte 4 cilt daha yayınlanacak. Sizin gördüğünüz Refik Halid nasıl bir Refik Halid oldu?
Ya 1938'den
evet,
sonra
evet,
geldiğinde.
1938'de. Yani mesela o hani sonuçta bir boşluk var şu anda. Bu bize edebiyat tarihlerinde anlatılmayan, işte Refik Halid'in eleştirisi söz konusu olduğunda sadece popüler romancı olarak görünen Refik Halid'in dışında, hani bu Kemalist rejimle tanışması ve barışması, hmm, aslında neler yapmış ona?
Ya aslında bayağı kapsamlı bir soru ama evet, başlayabiliriz. Bir kere geldikten sonra yazdığı gazetenin kendisi ilginç. Hı hı. 1938'de geldiği zaman zaten onun gelmemesi aleyhine çok uzun bir propaganda faaliyeti sürüyor. 1938'deki af çıkarılacağı zaman. O affın da bildiğimiz kadarıyla Fahri Rıfkı ve Yakup, hı-hı, Kadı gibi güvenilir isimlerin söylediği kadarıyla çıkarılma nedeni bizatihi Refik Halid'in getirilmesi zaten.
Evet.
O gelmesin diye yürütülen çok güçlü bir kampanya var basın camiasında. O kampanyaya katılmayan sadece 2-3 gazete var. Onlardan bir tanesi Tan gazetesi, bir tanesi Akşam gazetesi. O büyüklükteki şeylerde ve zaten dikkat ettiğimizde de şey görüyoruz. Önce Tan'da yazıyor 1938'den 1944'e kadar. Ondan sonra da uzun yıllar Akşam'da yazıyor. Zaten yazabileceği aslında başka da bir yer yok. Hmm. Diğerleri bayağı onu antagonize etmiş durumdalar. Vatan haini olarak algılanıyor. Bütün bu vatan hainliği damgasını üzerinde taşıyarak biraz da bir hafif meydan okuma havasıyla geliyor. Memlekete, İstanbul'a geldiği zaman çok tedirgin olduğunu tahmin ediyorum. Hı hı. Çünkü meclisteki konuşmalarda falan onu karşılayacaklar olabilir, tren yolunda, tren garında. Artık ne yaparlar bilemiyorum falan filan gibi. Hı hı. Bu lafların da geçtiği bir seanstan sonra kabul ediliyor Afgan'ı. O tedirginlikle hemen yazmaya başlamamış. Yani gazetelere düzenli olarak yazmaya başlamamış. Şey yapmış, daha çok magazin dergilerine ve işte daha çok kadınlarla ilgili, İstanbul'la ilgili. Hı hı. Daha sakin konular, suya sobuna dokunmayan, hı hı, siyasete karışmama yemin etmiş biri gibi geliyor. Ve zaten bu imgeyi kendisi çok sürdürüyor. Hı hı. Yani edebiyat tarihçiliğini aldatan şeylerden bir tanesi de bu. Hı hı. O kendini böyle sunduğu için. Hı hı. Yani ben artık siyasete karışmıyorum, tarafsızım, bir tarafım falan filan deyip duruyor ama halbuki Tan gibi bir gazetede 1938'den 1944'e kadar her Allah'ın günü, yani 39'dan başlıyor, 40'da falan başlıyor da düzenli yazmaya, yazı yazan birinin yani bir çok da bir köşeye çekilmiş olduğu falan söylenemez bilindiği gibi. Ki Tan, ki o zamanın hani sol diyemesek de tam tamına, daha kitle gazetesi şeyi var, solcuların daha çok biriktiği bir yer. Yani rejimin hani çok da hoş gözle bakmadığı bazı insanların da gelip gittiği, hı hı, bir yer. Orada kendini daha rahat hissediyor anlaşıldığı kadarıyla. Ama Tanrı da böyle bir, özellikle bunu söylemek istedim. Muhalif konumuna koymayan birebir diye, %100 diye. Çünkü onlar da eninde sonunda Atatürk devrimlerine inanmış insanlar. Hı hı. Zaten Cumhuriyet rejiminde neyi beğenmezlerse hep sonradan İnönü'ye de atfetmişlerdir. O klasik Atilla İlhan'ın falan da sürdürdüğü gelenektir. Ama orada kendini rahat hissediyor ve üzerinde durduğu temalarda daha çok belli inkılapların gündelik hayata getirdiği rahatlamayla ilgili olduğunu görüyoruz daha çok. Kadınların hayatta karışması, özellikle sokaklara çıkması. Hı hı. Onu, yani 1922'de giden birinden bahsediyoruz, hı, 38'de dönüyor. O onun sanıyorum en gözüne çarpan şey ve ondan çok da memnun aslında. Evet. O konuda hiçbir eleştirisi yok. Aksine de bir yerden sonra var tabii, fazla da kadınlar da sokakçıl olmasa falan hani iyi olur gibi şeyleri söylüyor. Yani daha muhafazakar eğilimler ondan sonra ortaya çıkıyor. Onun dışında okuma yazmayı daha kolaylaştırdığını düşündüğü için harf inkılabını bir yere kadar da özellikle dilde sadeleşme hareketinin devamı diye görülen din inkılabını da destekliyor. Özellikle 1940'ların ortalarına kadar. Belli bir yerden sonra fazla şeye gittiğini düşünüyor. Fazla ileri gittiğini düşünüyor. Doğrudan doğruya hani siyaset kanalını ele alan şeyler 1945'ten sonra yazmaya başlıyor. Zaten şeyde yasak. Yani 1938'de o geldiği zaman basın kanununa konulan bir sürü madde var. Onun gibi insanlara karşı bir tür önlem olarak.
Mecburen.
O yüzden de daha böyle gündelik hayat konuları gibi görünen işte bu tür dil konusu, kadınlar konusu, İstanbul'un imarı ve şey konusu, yerleşimi konusu gibi konularda yapıyor aslında siyasi.
Evet, aynen. Ben de
siyasetini ve daha çok da onlar en güzel yazıları da oralarda toplanmış oluyor aslında bakarsan.
Yani aslında biraz şey de o dönemin herhalde sadece Refik Halit'te değil diğer yazarlarında da hani bu siyaseti gündelik hayat üzerinden kurmak ve gündelik hayatın politikliğini ve nasıl bir politika üretebileceğini de aslında bir nevi tartışmaya açıyorlar gibi geliyor.
Evet, bana. Evet sürekli öyle. Bir de yani Kemalizmi aşırı bir bloktan monolitik bir blokmuş zannetme hatası var. Sosyal bilimcilerde de var. Bu edebiyat tarihçilerinde de var. Yani Kemalizmin içinde çok fazla fraksiyon var birbirle çatışan. Çünkü tek partinin olduğu yerde bütün şeyler, bütün görüşler oradadır. Ve onlar kendilerine göre bir yerleri tutmaya çalışırlar. Orada da öyle bir şey söz konusu. Yani tartışılması sakıncalı çok fazla konu var. Bildiğimiz kadarıyla 1940'lar Türkiye'de sansürün en yoğun çalıştığı zamanlardır. Bir savaş ortamının da etkisiyle. Ama onu delmenin de yolları var. Yani o zaman sen doğrudan doğruya şey yapamazsın. Ama mesela bütün gazeteler hep dış siyaset başlıkları atarlar. Dış politika başlıkları atarlar. Ve kendi siyasi duruşlarını da o zamanki işte şeyler mi, mihverci mi yoksa müttefiklerden mi yana olduklarından belli olur. Başka türlü şeylerden belli olur. Yani doğrudan doğruya rejime yönelik bir eleştiri olmasa da siyaset yapmanın yolları mümkün. Yani çok açık bir şey. Evet. Refik Halit de bu ortama gayet rahat ayak uydurmuş bence.
Evet. Şimdi bir ara verelim isterseniz. Bu ilk programımızda Refik Halit'ten şeyi konuşmuştuk. Safiye Ayla'yı sevdiğini söylemiştiniz siz. Ne çalalım Safiye Ayla'dan Refik Halit için?
Yemen türküsü olabilir.
Peki.
Yemen
türküsü. Merhaba, 94.9 Açık Radyo'dasınız. Günün ve Güncel'in edebiyatında konuğumuz Tuncay Birkan ve Tuncay Birkan'la Refik Halit'i konuşuyoruz. Programımızın ilk bölümünde biraz Tuncay Bey'in ortaya çıkardığı yazılarla değişen Refik Halit portresinden Ve bir de hepimizin biraz belki dertli olduğu bu edebiyat eleştirisinden bahsettik. Şimdi biraz yine yazılardan devam edelim isterseniz. 1940'lardaki bu sansür ortamında işte edebiyatçıların var olan duruma karşı kendi stratejilerini yaratmaları ve bunu yazının içinden yapmaları. Evet. Mesela bu başlı başına çok ilginç bir konu bence. Yani her dönemde yani edebiyatçıların yazı içinden kendilerini kurmaları ve bunu bir nevi anlatım stratejileri de yarattırdığını düşünüyorum ben onlara. Hani bu arama hikayesinin evet, kendisi hiç farkında olmadıkları bir şeyler çıkabiliyor ortaya. Programın ikinci kısmında daha çok Refik Halid'in eserleri üzerinden de bunu konuşuruz ama mesela bu 1940'larda ve yine 1930'ların başında Refik Halid'in de içinde bulunduğu bu yazarların hem makalelerinde hem de eserlerinde türler arasında bir geçişkenlik var.
Evet.
Bu mesela geçişkenlik ilişkisini siz Refik Halit üzerinden nasıl okuyorsunuz ya da size nasıl geliyor? Bu kadar hani türlerin birbiri içine girmesi. Mesela fıkra çok seviyorlar. Evet. Daha böyle nokta atışı yapabildikleri evet. şeyler. Ama o fıkralar böyle bir taraftan şey gibi de hem Ahmet Haşim'in izlenimlerini de hatırlatıyor bir taraftan. Evet. Ama hem bir taraftan da şeyi hatırlatıyor. Eksik bir şey var söylenende. Hani fıkra aslında biraz boyut da değiştiriyor. Mesela Refik Halid'in yazılarına baktığımda ben onu gördüm. Özellikle bu İstanbul'a döndükten sonraki yazılarında sanki böyle anlatayım bir şeyler ama bir şey de eksik kalsın. Hani o boşluk orada dursun gibi bir hal de varmış gibi. Bu da biraz bu strateji ve kendi beninin anlatımının oraya yansımış ya da bir iz düşümü gibi düşünülebilir mi? Gerçi diğer yazarlarla da tabii karşılaştırmak lazım onlar nasıl
evet, yapıyor. Yani, ama bu dediğiniz doğru yani kimse şey yapamadığı için tam tamına içini dökemediği için belli konularda
evet,
ve belli yerlerde kendini hep frenleme zorunda hissedim. Ama şu yanlış anlama oluşmasını istemem.
Hı hı.
Yani bizdeki yazarların çoğu gerçekten Kemalist insanlar.
Evet
yani,
Kemalistler.
Yani o müthiş muhalefetleri varmış da hani tam baştan sona buna karşılarmış da bunu söyleyemiyorlarmış gibi anlaşılmasın bunlar. İnsanlar bir parti demin de dediğimiz gibi partinin içinde herkes olabiliyor. Daha basit daha ufak tefek gibi görünen ama aslında önemli konulardaki muhalefetlerini dile getirmekten bile uzun zaman çekinmeleriyle ilgili bir durum bu. Oradaki şey. Türler arasındaki geçişlilik de enteresan. Mesela Refik Halit de çok fazla diğer biçimlerden mesela tiyatro kalıbında yazılar yazmayı çok sever
evet.
karşılıklı. Özellikle onu çok kullanır o. Ama bir yerden sonra böyle fantazilere de geçer. Fantazi mahiyetinde yazılar var. Doğrudan doğruya alegorik diyebileceğimiz bir tür Ezop masalları tarzı yazdığı öyküler de vardır. Makaleler, öykü diyorum bakın.
Evet.
makaleler de vardır. Onun dışında bir de şey de var aslında. Ben gördüm. Kendi özellikle hatıra yazılarının çok önemli bir kısmını Bu Bizim Hayatımız romanında mesela
evet.
aynen görebilirsiniz.
Evet.
Yani oradaki bir karaktere mesela uzun uzun paşaların arasındaki farkları anlattırdığı bölümü tamamen aslında kendi daha önce yazdığı bir yazıdan almış. Ona benzer başka şeyler de var. Yani karakterine yüklediği kimi bireysel anıları, hatıraları yine kendi çocukluğundaki o konak hayatından falan aldığını, birebir aldığını falan böyle şeyleri görmüş olduk biraz da bunlarla beraber.
Yani aslında yazılar bir anlamda onun kendi yani edebi eserlerini işte bu hikaye ve romanlarındaki bir takım şeyleri açıklamaya yarayacağı gibi kendi anlatı dünyasının kurulumundaki malzemeyi ortaya koyma halinde de yardımcı olacak bayağı ipuçları sunuyor bize. Evet programımızın ilk bölümünün sonuna geldik ama biz haftaya Refik Halit'i konuşmaya devam edeceğiz. Çok teşekkür ederiz geldiğiniz
teşekkür
için. Hoşçakalın, görüşmek üzere.